Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler, sizlere TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Ve her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinden hepinize merhaba. Programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına hepinize en derin, en samimi sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Değerli dinleyiciler, bundan bir süre önce gazetelerde Kutsal Emanetler İstanbul'da diye bir manşet vardı. Çok kimse bu kutsal emanetlerden Topkapı Sarayı'nda sergilenen ve İslamiyet'in ilk yıllarına ait bir takım yadigarları anladı. Fakat işin aslı öyle değildi. Kutsal emanetlerden kasıt Fener Rum Patrikhanesi'nde teşhir edilen ve Hristiyanlığın ilk yıllarına ait bazı yadigarlar. Bunların başında da Aziz Grigorios Teolog ve Aziz Ioannis Hristomos'un kemikleri var. Bu mukaddes emanetlerin de bir hikayesi var. Bunlar yakın bir tarihte Türkiye'ye getirildi. Roma'daydı. 1204 yılından beri Roma'daydı. 800 yıl kadar zaman geçtikten sonra İstanbul'a getirildi. Peki bu Aziz Ioannis'in ve Aziz Grigorios'un, yani Hristiyanlar kendi ermişlerine Aziz ismini veriyorlar. Bu iki kimsenin kemikleri neden Roma'ya götürülmüştü ve şimdi neden İstanbul'a getirildi? Bundan fazla bahseden kimse yok. Bunlar, bu Aziz Grigorios, M.Ö. 4. ve 5. asırda Anadolu'da yaşamış kimseler. İslamiyet'in zuhurundan önce yaşadıkları için İslamiyet'in de kıymet verdiği kimseler olsa gerek. Çünkü İslamiyet zuhurundan önce bu dinde olanlar İslamiyet'in makbulüdür. Aziz Grigorios ve Aziz Ioannis de İslamiyet noktayı nazarından mübarek muhterem şahsiyetler oluyor. Şimdi bunların kemikleri Hristiyanların elinde. Bunlar daha önce İstanbul'da Aziz Havariler Kilisesi'nde, Havariyun Kilisesi'nde, Apostolik Kilise'de muhafaza ediliyordu. Bugünkü Fatih Camii'nin olduğu yerdir. Burası yıkıldı değerli dinleyiciler depremlerde. Ve bunun arsasına Fatih Camii yapıldı. Fakat daha İstanbul Türkler tarafından fethedilmeden önce bu iki azize, Aziz Grigorios ve Aziz Ioannis ait kemikler Venedik'e, Venedik'ten de Roma'ya götürülmüştü. Kim götürmüştü bunları? İşte orası fazla üzerinde durulmayan bir hadise. 1204 yılı değerli dinleyiciler, İstanbul o zamanki Bizans için çok mühim bir yıldı. O yıl İstanbul Haçlılar tarafından işgal edilmişti. 50 sene Haçlılar İstanbul'da kaldılar ve tarihte emsali görülmemiş bir yağma mevzubahis oldu İstanbul'da. İşte bu iki azizin kemikleri de o tarihte İtalya'ya, Roma'ya götürüldü. Şimdi ait olduğu yere tekrar döndü. Ama acaba o yıllarda İstanbul'da neler yaşandı? İsterseniz hep beraber dinleyelim. Thank you. Değerli dinleyiciler, 1203 yılının 22 Haziran sabahı hafif hafif bir imbat esiyordu. Bu imbata arkasını vermiş, Çanakkale Boğazı'ndan kuzeye doğru 450 tane savaş kadırgası ve ticaret gemisi var. Ve arkasından da bir sürü bunlara takılmış tekne. Görkemli, ihtişamlı, muhteşem bir donanma teşkil ediyor. Bu sahne buranın sularının, bu deniz sularının her zaman gördüğü cinsten değil. Beyaz yelkenlerin üzerinde salip işlenmiş, haçlar işlenmiş. Bu kadırgalar Avrupa'nın dört bir yanından gelmiş asilzadeler, şövalyeler ve askerlerle güvertelerine kadar tıka basa dolu. Tam bir yıl önce Venedik'ten hareket etmişti bu kadırgalar. Tarih sonradan bu donanmaya 4. Haçlı Seferi adını vermiştir. Birincisi 1097'de 100 yıl önce tertiplenmişti. Bu 4. seferde birinci sefer gibi daha ziyade Fransızların teşebbüslerinin bir neticesiydi. Başta Monferrat Markisi Bonifacius olmak üzere Saint-Paul Kontu Hugo, Flandır Kontu Baudouin bu seferin öncüleri arasındaydı. Bu Avrupa'nın nam salmış muhariplerinin asalet armaları bindikleri gemilerin ahşap kameralarının bölmelerini süslüyordu değerli dinleyiciler. Aralarında en kıdemlisi olması dolayısıyla çıkılan uzun seferin emir ve kumandasının Boniface'da olması gerekirken, Monferrat Markisi Boniface'da olması gerekirken, Venedik Doçu Enrico Dandolo daha zeki ve daha tecrübeli olduğu için bu mesuliyeti ilk günden o almıştı. Enrico Dandolo yolculuğa çıkıldığında yaşı 80'in üzerindeydi. Görme hassasını da hemen hemen kaybetmişti. 1193'ten beri, yani 10 yıllık bir zamandan beri Venedik doçuydu. Venedik o zamanlar değerli dinleyiciler değişik bir yönetim tarzı vardı. Cumhuriyet ama belli kimseler arasından seçiliyordu o cumhuriyetin idarecileri ve buna doç veya duca deniyordu. İşte Enrico Dandolo Venedik doçuydu. Venedik'in Dalmaçya üzerindeki hakimiyetini yeniden temin edince itibarı yükseldi. Ve bu 4. Haçlı Seferi'nde de ilk harp yıllarında topraklarına katamadığı Adriyatik kıyısının Hristiyan şehri Zara'yı fethetmek istiyordu. Maksadı buydu. Fakat bunu ifade etmiyor, Haçlı Seferi diye ifade ediyordu. 1202 senesinde Adriyatik kıyısını, bu zengin ticaret şehri Zara, Haçlıların ilk avı oldu. Saraylar, surlar, kiliseler yerle bir edildi. Papa bu seferi takdis ederken, malum Hristiyanlarda bir şeyin mukaddes olması için papanın veya ruhban sınıfının takdis etmesi lazımdır. Şimdi bir resim, herhangi bir resim, ister Hazreti Meryem'i, ister Hazreti İsa, ister bir azizi tasvir etmiş etsinler, kıymeti yok. Bu resmi veya bir haçı götürürler ruhban sınıfından birine, o bunu okur, üfler, takdis eder, ondan sonra bu mukaddes olur. Ondan sonra ona taparlar. İşte Hristiyanlarda bir şeyin mukaddes olması için papa ve ruhban sınıfı tarafından takdis edilmesi lazım. Bu sefer de takdis edildiği için Haçlı Seferi adını alır. Halbuki İslamiyet'te böyle takdis yoktur. Onun için mukaddes kelimesi İslamiyet'te fazla kullanılmamış. Onun yerine mübarek kelimesi kullanılmıştır. Son zamanlarda kutsal, mukaddes kelimesinin daha yeniden kullanıldığını görüyoruz. Bu geleneğin de bize girmesi 1. Dünya Savaşı'nda olmuştur. İddiaçılar Almanları yedeğinde açtıkları 1. Dünya Savaşı'na cihat adını vermişler. Üstelik cihat da değil, cihad-ı mukaddes adını vermişler. Bir fetva alıp kendi adamlarından biri olan Şeyhülislam'dan bir fetva alıp bütün dünyayı neşretmişlerdi. Cihad-ı mukaddes. Halbuki cihad-ı mukaddes öyle İran'la falan olmaz. İslamiyet'te de zaten mukaddes cihat diye bir şey yok. Cihat vardır. Onun için hiçbir dünya buna itibar etmemiştir. İşte mukaddes tabirinin bizim dilimize girmesi Hristiyanların tesiriyle bu tarihten itibarendir. Neyse, dönelim biz bu 4. Haçlı Seferi'ne. Papa seferi takdis ederken hedef olarak o zamanki Müslümanların en güçlü merkezi olan Kahire'yi göstermişti. Diğer bir Hristiyan şehrinin daha seferin başında bu derece barbarca yok edilmesi mukaddes yeminin çiğnenmesi demekti. Buna iştirak edenler en azından aforoz edilmekle cezalandırılmalıydı. Hristiyanlıkta dine aykırı bir iş yapanlar aforoz cezası ile cezalandırılır ki aforoz cezası dinden atmak demektir. Halbuki iş yalnız bununla kalmıyordu. Venedik doçu Dandolo'nun papanın kendisine çizdiği yolun dışında düşlediği başka maksatları da vardı. Öyle maksatlar ki tahakkuk ettiği takdirde yalnız Papa'nın affına mazhar olmakla kalmayacaktı. Aynı zamanda bütün Roma'nın 1/4'ünün de efendisi olacaktı. Bizans Ortodoks Kilisesi'nin Roma'nın gözüne bir çöp gibi battığını herkesten iyi biliyordu. Malum Hristiyanlıkta Papa kendisini Hazreti İsa'nın varisi ilan etmiştir. Bunun üzerine İstanbul Patriği Papa'nın bu sıfatını tanımadığını ilan etmiştir. 11. asırda ve İstanbul Patrikliği o zaman ayrılmış, kurmuş olduğu mezhebe Ortodoks mezhebi denmiştir. Papa'nın temsil ettiği mezhep ise Katolik mezhebi olmuştur. Böylece Hristiyanlar ikiye ayrılmıştır. İstanbul Patriğine göre Roma'daki Papa sadece Roma Patriğidir. Kendisiyle eşit derecede bir patriktir. Papa'ya göre ise İstanbul Patriği dinden çıkmış bir mürtettir. İşte o zamanlar bu daha gündemdeydi bu mücadele. Bu 4. Haçlı Seferi'nden 30 sene kadar önce Venediklilerle Bizanslıların giriştiği bir savaş neticesinde barış aramak için İstanbul'a gitmişti Dandolo. Ve Ayasofya'nın rengarenk ihtişamı, İmparator Sarayı'nın yeşillikleri, tüccar gemileriyle dolu Halic'in manzarası onun nuru azalmış gözlerinin önünden gitmiyordu. Üstelik gözlerini bu hale sokan melun hadise de orada başına gelmişti. Donanma kışı Zara'da geçirdi. Hristiyan falan demeyip yakıp yıttıkları Zara'da. Uzun geceler boyu sefer planları yeniden gözden geçirildi. Yollarından yapacakları küçük bir sapmayla dönüşlerinde Katoliklerin reisi Papa'ya hediye edebilecekleri Ortodoks Kilisesi'nin hayali Dandolo'nun sefer ortaklarını ikna etmeye kâfi geldi. Üstelik Dandolo projesini tahakkuk ettirecek kuvvetli bir de kozu beraberinde götürüyordu. Bizans tahtının varisi olduğunu iddia eden Alexios. Değerli dinleyiciler, Alexios'un babası 2. İsakios Bizans imparatoruydu. 1195 senesinde 10 yıllık süreyle krallık yapmış, imparatorluk yapmış. Kardeşi Alexios, onun da adı Alexios, bunu tahttan indirmişti. Zayıf iradeli bir imparatordu İsakios. Ondan dolayı zaten tahtını kardeşine kaptırdı. O zamanlar Bizans'ta tahtını kaybedenlerin akıbeti hayatını kaybetmekti. Ama o devirde kendisine çok merhametsiz davranılmadı. Gözleri kör edilerek hapse atıldı. Çünkü Bizans'ta bir darbe neticesi eğer muvaffak olursa buna girişenler ilahi bir lütfa kavuşmuş, ilahi arzuyu ya vasıta olmuş kabul edilir. Her türlü debdebeyle, şaşayla, merasimle tahta çıkardı. Kaybedilirse darbe, neticede ölüm vardı. Diğer bir ifadeyle bir darbenin muvaffakiyeti onun meşru sayılmasına kafiydi. Tabii bu geleneğe göre 2. İsakios'un ve oğlunun Bizans tahtı üzerindeki iddialarının bir dayanağı, bir mesnedi yoktu. Çünkü İsakios tahtını kaybetmişti. Bizans'ta o zaman bir saltanat veraseti ananesi yoktu. Kim başa gelirse o imparator oluyordu. Öyle ki muttarıt bir hanedan bile başa geçmemiştir. Zaman zaman hanedanlar değişmiştir. Bir ailenin damatları, enişteleri, bacanakları, dünürleri bile icabında imparator olabilmiştir. Kadınlar başa geçebilmiştir. Hiç alakası olmayan kimseler, saray nazırları, kumandanlar Bizans tahtına geçebilmişlerdir. Ve Bizans tarihinde pek çok hanedan başladır. Farklı dinden hanedanlar bile olmuştur. İşte bundan dolayı Osmanlılar bu hanedan verasetinde çok sert davranmışlar. İcabında kardeşlerini bile feda etmişlerdir. İşte Alexios bunu bildiği halde bilmezlikten geliyor. Baban tahttan indirilmiş. Amcan tahta geçmiş. Artık taht onun. Senin tahta bir hakkın yok. Ama tabii Bizans imparatoru olabilmek hülyasıyla hareket ediyor. Venedik doçu Dandolo'nun da emelleri var. O da onu dolduruşa getirmiş. Bizans imparator olmak iddiasıyla gelen Alexios Venedik kadırgasında İstanbul'a doğru yaklaşırken babası 2. İsakios zindanda 8. yılını doldurmak üzereydi. Thank you. Değerli dinleyiciler, 24 Haziran günü İstanbul ufukta göründü. Forsaların her seferinde biraz daha derine daldırdığı kürekler Dandolo'nun kudretli donanmasını içindeki maceracılarla beraber uzun zamandan beri hayal ettikleri hedefe nihayet ulaştırıyordu. Toplanan harp meclisi şehrin Asya yakasındaki Kalkedon yani Kadıköy önlerinde demir atılmasına karar verdi. Venedik Doçu Dandolo ve seferin önde gelen şövalyeleri Bizans imparatorlarının yazlık saraylarından birine yerleştiler. Diğerleri de bulabildikleri çatı altına veya gemilerden çıkardıkları çadırlara başlarını soktular. 24 Haziran'ın akşamı evlerinin damlarına, surların üstlerine çıkan Bizanslar karşı kıyılara demirlemiş, ışıkları sulara vuran yüzlerce gemiyi ve karada yer yer yanmakta olan ateşleri seyrediyordu. Buna karşılık İstanbul, yeni gelenlerin gözlerini kamaştırırcasına bir pırıltıyla karşıdan seçiliyordu. Akropolis'in doruğundaki Ayasofya'nın muhteşem kubbesinin altında yanan yüzlerce yağ kandilinin ve surların üzerindeki meşalelerin saçtığı ışık, Marmara'dan gelip geçen bütün gemilere adeta yol gösteriyordu o zamanlar. Evet, yeni gelenler bu konakladıkları yerin tabii güzelliğini, bolluğunu, bereketini görünce hayret ettiler. O zamanlar tabii mısır hasatı yeni yapılmıştı. Saplarından henüz kesilmişti kehribar renginde mısırlar. Herkes istediği kadar almakta serbestti. Orada konakladıkları iki gün içinde karşılaştıkları her şeyi talan ettiler ve Üsküdar yöresine doğru, o zamanki Skutario yöresine doğru hareket ederken gemiler de Kız Kulesi'ni dolaşarak onları takip ettiler ve konakladıkları yerin önünde yeniden demirlediler. Bu arada Bizanslar ne yapıyordu? Hiç şüphe yok ki surların içinde her erkek yakında onlara gerek duyacağını bilerek zırhlarını hazırlamış, silahlarını biliyorlardı, diyor Vila Hardun, o zamanki seferde bulunup da hatıralarını yazan Vila Hardun ismindeki bir şövalye. Fakat şurası da bir hakikat ki o zaman Bizans'ın başında olanlar yaklaşan büyük tehlikeyi tevekküle yakın bir itimatla küçümsüyorlardı. Nefslerine çok güveniyorlardı. O zamana gelinceye kadar 900 yıldan beri Allah'ın izniyle neleri savuşturmamışlardı. Arap avarlar gelmiş savuşturmuşlardı Arapları, Bulgarları. Bulgarlar iki kere İstanbul'u muhasara etmişlerdi. Avarlar boğazı atlarıyla yüzerek geçmişlerdi. 1043 senesinde Prens Igor'un güçlü Rus donanması surlar üzerlerine dökülen ateşli eriyik altında Rum ateşi Grajuva altında fazla dayanamadı. Soluğu geldiği yer olan Karadeniz'de almıştı. Bu defa da şehri çevreleyen yüksek surlar ve hatıralarına bu kadar abide diktikleri sevgili azizleri kendilerini korurdu. Ve Allah'ın kolladığı bu şehrin yabancıların eline geçmesine mani olurdu. Böyle düşünüyordu o zaman Bizans'ın başındakiler. Bu Haçlılar Üsküdar civarında konakladıkları sırada Bizans'ta süvari kumandanı Mihail Strifonos 80 atlısıyla bir tecavüze kalkıştı bunların üzerine. Fakat bunlar bu saldıran atlıları püskürttüler. Ve bu da Haçlıların kendilerine olan itimadını büsbütün arttırdı. Ertesi gün Üsküdar'a Bizans'ın bir elçisi geldi. Nikolas Ru. Bu yeni gelenlere kendi dilleriyle bir konuşma yaptı. Siz de Hristiyansınız. Bizim imparatorumuz da Hristiyandır. Yolunuzun ve hedefinizin Hristiyanlığın mukaddes toprakları olduğunu tahmin ediyoruz. Burada ne arıyorsunuz? İstediğiniz erzak ve para ise topraklarımızı terk etmeniz şartıyla size bunları temin edebiliriz. Aksi takdirde dedi ama şövalyelerden Canon de Betun Bizans elçisinin cümlesini yarıda bıraktı. Biz imparatorunuz 3. Alexios'un topraklarını işgal etmiyoruz. Çünkü bu topraklar onun değildir. Onların gerçek sahibi bu seferimizde bizlerle beraber olan yeğenidir. Eğer imparatorunuz kendisinin merhametine sığınır, tacını ve tahtını gerçek sahibine iade ederse affedilecek ve hayatının sonuna kadar refah içinde yaşaması temin edilecektir dedi. Ve cevaplarının menfi olması halinde bir daha gelmesine gerek bulunmadığını da elçiye tembihledi. İlk defa 450 gemilik Haçlı donanmasının Bizans surlarının karşısına dikilmesinin sebebi açıkça imparator ve halkına ilan edilmekteydi. Efendim 5 Temmuz 1203 sabahı donanma önde Venedik tekneleri olmak üzere Üsküdar önlerinden demir aldı ve Tophane kıyılarına geldi. Bu kıyıda o zaman sur yoktu. Üstelik Museviler ve diğer azınlıklardan teşekkül eden halk yeni gelenlere pek de düşman değildi. Çünkü Tophane'nin arkasındaki Galata'da o zamanlar bir miktar Yahudi ile beraber, Romanyot Yahudisi denir bunlara, Roma Yahudisi, Latin Katolik de yaşamaktaydı. İşte Haçlıların biraz da buraya gelmesinin sebebi budur. Onlardan bir destek umuyorlardı. Galata Kulesi işgal edilince ve gemilerin iç liman olan Haliç'e girmesi üzerine sıra kabuğuna çekilmiş gibi duran asıl Bizans'a, sur içine hücuma gelmişti. Harp Meclisi, kara savaşlarında tecrübe sahibi Fransızların karadan hücumunu, denizci Venediklilerin ise Haliç'e bakan surlarda şehre girmesini, daha doğrusu girmeyi denemelerini uygun gördü. Bunu takip eden 4 gün hücum hazırlıklarıyla geçti. Denizciler yan yana ekledikleri hayvan postlarından gemilerinin ön tarafını koruyacak büyük örtüler diktiler. Harpten önce ıslatılacak olan bu deriden yapılmış örtüler, Bizansların surlardan aşağı dökecekleri erimiş ateşe, Rum ateşine, Grajuva'ya karşı gemileri muhafaza edecekti. Ayrıca Dandolo'nun buluşu olan yeni bir tip çıkarma iskelesinin yapımı da devam ediyordu. Bu iskeleler gemilerden uzatıldığında surların üst başına ulaşıyordu. Üstleri de kapalı olduğu için bu arada müdafaa edenler tarafından atılacak okları tesirsiz bırakıyordu. 17 Temmuz 1203 günü Venedikliler büyük bir taarruza geçtiler değerli dinleyiciler. Bir grup günlerdir hazırlanan iskelelerden surların üzerine tırmanırken diğerleri deniz seviyesinden saldırmaya kalktılar. Bu taktik Bizansları şaşırtmaya yetti. Bir ara surları aşan Venedikliler şehrin içine girmeye muvaffak oldular. Ancak karşılaştıkları Bizans mukavemetiyle sıkışınca çareyi kendileriyle düşman arasındaki binaları ateşe vererek geri çekilmekte buldular. Savaş hakimiyetini kendi tarafına geçiren İmparator Alexios eğer baskısını sürdürseydi nihai zaferi elde edebilmesi işten bile değildi. Ne var ki Bizanslar muharip sayılmazlardı değerli dinleyiciler. Askerlik rağbet gören bir meslek değildi. Harpte ölmenin de eceliyle ölmekten pek farkı yoktu onlar için. Harbe bu kadar ısınmamış bir ırkın, üstelik de Hristiyan bir muarıza, bir tecavüzcüye pek de içten karşı koyması beklenemezdi. Kaldı ki Bizans davalarını kan dökmeden siyasetle ve entrikayla halletmeye alışmıştı bir kere. Bilharduyn dedik ya, Haçlıların içinde hatıralarını yazan şöyle anlatıyor. 18 Temmuz sabahı savaşçılarımız, yani Haçlılar, zırhlarını kuşanırken şehirden haberler gelmeye başladı. İmparator 3. Alexios taraftarlarını yüzüstü bırakarak geceleyin bir gemiye atlayıp kaçıp gitmişti. Hem de 10.000 altın, sayısız kıymetli mücevher ve bazı gözdelerini de beraber götürerek. Evet değerli dinleyiciler, bu hakikatte sabahleyin bu haberle gözlerini açan saray çevresi Blakerne sarayının zindanlarına koştu. Ve gözleri görmeyen eski imparator İsakios'u alarak alelacele tahta oturttular. Ve Doç Dandolo'ya da haber saldılar. Gerçek imparatorumuza kavuştuk dediler. Bu haber üzerine Dandolo ve yakınlarının neler hissettiklerini tahmin etmek zor değil. Tam emellerine kavuşacakları sırada Bizans'ın el çabukluğuna yenilmişlerdi. Alexios'u tahta oturtamadıkları müddetçe kendilerine vaat edilen nimetin ellerine geçmesine imkan yoktu. Bu vaziyette yapılacak tek iş saraya bir elçi göndererek Bizans'ın ayağını ne kadar sıkı bastığını görmek ve ona göre lazım gelen tedbirleri almaktı. Seçilen 4 kişilik elçi heyeti Blakerna Sarayı'nın bahçe kapısı önünde atlarından indiler değerli dinleyiciler. Bu kapıdan sarayın iç kapısına kadar ellerinde baltalarıyla iki tarafı İngiliz ve Danimarkalı muhafızlar dizilmişti. Kendilerini kabul eden İmparator İsakyos, kelimelerle tarifi imkansız, değerli taşlarla süslü giysiler içindeydi. Yanında da Macar kralının kızı olan İmparatorcu oturuyordu. Bizanslılar, ilk intibaın tesirini bilen bir kavimdi. Bu sebeple bilhassa yabancılara gösterilen yüzüyle o devrin İstanbul'unun debdebesine, şaşasına kimse erişemezdi. Daha o tarihten 50 sene önce İstanbul'u ziyaret eden Selçuklu hükümdar 2. Kılıç Aslan var. O bile sarayın ihtişamına hayran olmuş, kendini kaptırmıştı. İmparator, Blakerna Sarayı'ndan daha muhteşem olan Mukaddes Saray'da işlemeli elbiseler içinde dört sütunun ortasında tahtında oturuyordu. Zaman zaman sütunların üzerindeki mekanik kuşlar kanatlarını çırpar, şakırmış gibi sesler çıkarırken tahtın iki yanında da altın arslanlar mekanik kükremeleriyle ortalığı inletirlerdi. Ziyaretçiler tahtın bulunduğu yüksekçe kısma adeta yerlerde sürünerek tırmanırlarken ortada görünmeyen bir orptan nameler yükselirdi, kulakları doldururdu. Hükümdarın altından tahtıyla beraber sık sık olduğu yerden havaya yükselerek havadan sarkan işlemeli perdeler arasında kaybolduğu görülürdü. Bu gibi hallerde kısa bir müddet sonra yeniden yerine geldiğinde öncekinden daha süslü ve daha kıymetli elbiseler içinde bulunduğu fark edilirdi. Blakerna Sarayı gösteriş bakımından Mukaddes Saray'a yakın olmamakla beraber yine de Haçlıların dört elçisini çok etkilemişti. Onu da işte bu Villehardouin hatıralarında yazıyor. Elçiler imparatorun karşısında isteklerini ifade ederken, oğlunuza yaptığımız yardım ortada. Onu tahtına kavuşturmak için ta buralara kadar geldik. Ancak bize vaat edilenler elimize geçmeden kendisinin de Bizans tahtına çıkmasına imkan veremeyiz. Vaat edilenler neler? Bizans, Roma'nın ruhani hakimiyeti altına girmeyi kabul edecek. Ayrıca ordumuzun masrafları var. 200 bin gümüş para vereceksiniz, bir yıllık erzak vereceksiniz. Ayrıca Mısır'a doğru yoluna devam eden bu sefere 10 bin kişilik de bir kuvvetle katkıda bulunacaksınız, dedi. İmparatorun, İsakyos'un bu şartları kabul etmekten başka çıkar yolu yoktu. 1 Ağustos 1203'te Alexios ve babası beraberce taş giyeceklerdi. Haçlılar kısa bir müddet sonra maksadına erişen Alexios'u sıkıştırmaya başladılar. Her ne kadar yapılan anlaşmanın altında imparatorun altın mührü varsa da hazinenin bu ağır yükün altından kalkması mümkün değildi. Neticede en son çareye müracaat edildi ve o günden itibaren İstanbul yağmasının ilk kısmı, ilk perdesi başlamış oldu. Ele geçirilebilen kıymetli madenlerin hepsi eritildi. Kiliseler bile bu talandan kurtulamadı. İkonların, yani Ortodoks Katolik kiliselerinde heykel vardır, Ortodoks kiliselerinde resim vardır. Azizlerin resmi veya Hazreti İsa'nın, Hazreti Meryem'in olduğuna inanılan resimler. Bunlara ikon denir. Bunlar takdis edilirler papaz tarafından ve tapılacak hale gelirler. İşte buna ikon denir. Bu ikonlar çok süslü çerçeveler içine konur. İşte o çerçevelerdeki kıymetli taşları söktüler. Asırlar boyu toplanmış olan altın gümüş süslere el koydular. Zaten ağır vergiler de vardı Bizans'ta. Bunun altında ezilen halk Alexios'un aleyhine dönüverdi. İstanbul'da o senenin 1203 senesinin kışı da çetin geçiyordu değerli dinleyiciler. Fakat Bizans halkı yalnız kuzeyden kopan sert ve soğuk rüzgarlardan değil, aynı zamanda şehrin sokaklarında dolaşan, şimdiye kadar görmeye alışmadıkları ecnebi şövalyelerle askerlerin hareketlerinden de müştekiydi. 1204 senesinin Ocak ayının birinci günü Bizanslar Haçlı donanmasını yok edebilmek için ilk ciddi teşebbüslerini yaptılar. 17 tane gemiyi tahta parçası, yonga, katran ve diğer yanıcı maddelerle doldurup ateşleyerek müsait rüzgarda Haliç'te demirli Haçlı donanmasının üzerine salıverdiler. Eğer Venediklilerin gemilerini kurtarabilmek için gösterdikleri fedakarane gayret olmasa, 4. Haçlı Seferi bütün ümitleriyle beraber Haliç'in sularına gömülecekti. Bu muvaffakiyetsizlik, üstelik düşmanın bu plandan kendisi tarafından önceden haberdar edildiği yolundaki dedikodular, Alexios'un tahta kalabilme şansını tamamen yitirmişti. Aynı günlerde saray çevresinde beklediği fırsatın geldiğine inanan bir kişi daha vardı. Gözlerinin üstünde birleşen kalın kaşlarından ötürü Murtsu Fulos olarak isimlendirilen Alexios Dukas. Saray mensuplarından o bu kargaşalık ve anarşinin cirit attığı o günlerin Bizans'ında ustaca bir entrika tertipledi. Alexios'u tahtından indirip öldürttü, yerine kuruldu ve bunları yaparken Haçlıları da atlatarak hakiki bir Bizanslı olduğunu ispat etti. Dandolo'nun ve ortaklarının güvendiği dağlara bir kez daha kar yağmıştı değerli dinleyiciler. O güne kadarki kayıplarını Bizans devletinin boşalan hazinesi yerine İstanbul'u süsleyen paha biçilmez eserlerle telafi etmekten başka çare göremiyorlardı. Halbuki 1204 yılının baharında İstanbul'un yaraları henüz iyileşmeye yüz tutmuştu. Zevkli ustaların elinde üretilen fil dişi oymalar, porselen mücevherler, ipekli dokumalar, seramik ve madeni eşyalar dış piyasada çok rağbet görüyordu. Hipodromun 60 bin seyirci alan tribünleri araba yarışları olduğu günler tıklım tıklım dolardı. Venedik'in San Marco Katedrali'nin galerisini süsleyen 4 bronz at da İmparator Theodosius tarafından Sisam Adası'ndan getirtilerek hipodromun süsleri arasına katılmıştı. Valentinianus kemeri, yani bugünkü Bozdağ'ın kemeriyle sarnışlara, hamamlara, çeşmelere bol su geliyordu. Ne yazık ki böyle bir beldenin halkı 2 yıldır başlarına gelen belayı çekmekte devam ediyorlardı. Değerli dinleyiciler, Haçlıların beklenen büyük taarruzu 1204 senesinin 9 Nisan Cuma sabahı başladı. Bir süredir karşısındakilerin kötü niyetlerini seziyordu Murtuzu Fulos, yani Alexios Dukas. Surları tamir ve tahkim ediyordu, müdafaa imkanlarını arttırıyordu. Zırhlı şövalyeler, atlar ve askerler bir kere daha gemilere bindirildi. Bir önceki taarruzda büyük fayda sağlayan iskeleler yeniden hazırlandı. Murtuzu Fulos karargahını fener sırtlarına kurmuştu ve karşı sahildeki hazırlıkları uzaktan seyrediyordu. Bu sefer Haçlıların işi o kadar kolay olacağı benzemiyordu. Surların üzerine ilaveler yapılmıştı. Yükseklikleri arttırılmıştı. Onun için ilk teşebbüs muvaffak olamadı. Bizans mancınıkları menzilleri içine giren gemilere ağır zayiat verdiriyorlardı. Surların dibine ulaşanlar da geri çekilmek mecburiyetinde kaldılar. Harp Meclisi, cumartesi, pazar istirahat ve hasarları tamire tahsis etti. Pazartesi yeniden hücum kararı aldı. Bu arada bir tek gemiden surların üstüne çıkmaya muvaffak olabilenlerin sayıca üstün düşman tarafından kolayca bertaraf edildiğini fark etti savaş kumandanları. Gemileri birbirine bağlayarak ikişer ikişer hücum taktiğini denemeyi kararlaştırdılar. 12 Nisan pazartesi sabahı hava sakindi. Haçlı şövalyeleri ve Haçlı askerleri gemiler ve çıkartma saflarındaki yerlerini alırken surların üzerindeki Bizans nöbetçileri de gözlerini kendilerinden ayırmıyorlardı tabii. Az sonra tekneler karaya yaklaşmaktaydı. Bizans ateşi her isabet kaydedişinde surlar üzerinde bir sevinç çığlığı yükseliyordu. Artık her iki tarafta elinden geleni ortaya koyacaktı. Şehrin bütün kiliseleri çanlarını çalıyordu. Bir defa daha tehlikenin yaklaştığını halka ilan ediyordu. İlk anlarda Haçlıların zayiatı daha fazlaydı. Derken talih birden yüzlerine gülüverdi. Boğaz yönünden İstanbul'un sert Poyraz'ı esmeye başladı. Son 24 saattir Karadeniz yönünde toplanmakta olan bulutlar habercilerini gönderiyordu. Azgın Poyraz'ı arkalarına alan çifter çifter bağlanmış tekneler bütün ağırlıklarıyla surlara kafadan vurmaya başladılar. Güneş gökte yükselirken Poyraz da şiddetini artırıyordu. Pilgrim ve Paradis adlı birbirine bağlı iki tekne, ki Pilgrim hacı demektir, Paradis de cennet demektir, isimleri bile böyle mukaddes. Bu iki tekne surlara bindirir bindirmez denizci Venedikler atladılar, halatlarını duvarların parmaklıklarına geçiriverdiler. Önde André Durboaz isimli bir Fransız şövalyesi. Arkasından diğerleri surların üstüne ayak bastılar. Gerisi çorap söküğü gibi geldi. Bu defa da ne surlar ne de Blakana sarayının mukaddes ikonu ne de Hazreti Meryem'in olduğuna inanılan mukaddes elbise parçası Bizans'ı bu kara tarihinden kurtaramadı. 13 Nisan 1204 Salı günü Haçlılarla Monferrat Markisi Bonifas ve Venedik Doçu Enrico Dandolo'nun idaresindeki Venedikliler dünyanın en büyük Hristiyan şehrini teslim alıyorlardı. Öğleye doğru şövalyeleriyle beraber atını Bukeleon Sarayı'na sürdü Monferrat Markisi ve karşılaştığı zenginlikten hayretlere düştü. Sarayın duvarları ve tavanları altın mozaiklerle bezenmişti. 500 tane odası, irili ufaklı 30 kilisesi şapeli vardı. Bunların en muhteşemi kapı menteşeleri ve çivileri bile gümüşten olan mukaddes kiliseydi. Sütunların hepsi porfir veya diğer kıymetli taşlardandı. Yerlerdeki pırıl pırıl cilalı mermer döşeme saçtığı ışınlarla kristali andırıyordu. Dünyada yalnız burada Hristiyan dünyasının en mukaddes emanetleri saklanıyordu. Hazreti İsa'nın üstüne asıldığına inanılan çarmıhın orijinal iki büyük parçası, mübarek ellerine ve ayaklarına çakıldığına inanılan çiviler, akan kanından alınan parçayı ihtiva eden ufak şişe ve Hazreti İsa'nın elbisesi hep burada saklanıyordu. Bunlar kısa zamanda bütün Avrupa'ya yayıldı. İtalya'nın ve Fransa'nın kalburüstü kilise ve manastırları en ufak bir parçasına sahip olmakla övünmeye başladılar. Hatta bu kiliseler Avrupa Hristiyanlarının hac yeri bile oldu. İşte o zaman Aziz Yohannis ile Aziz Grigorios'un kemikleri de Avrupa'ya götürüldü. Bizans halkı, değerli dinleyiciler, önceleri bu yabancıların idaresinde yeni hayatlarında pek değişiklik olacağını zannetmiyordu. Olsa olsa başlarına bir Latin imparator gelir diye düşünüyorlardı. Ortodoks kilisesinin mensupları hemen Roma papazlarına biat etmekte gecikmediler. Şövalyeler atları üzerinde şehrin sokaklarından geçerken iki taraflı diz çöken şehir halkı parmaklarını haç şeklinde üst üste getirerek doğunun Hristiyanları olduklarını Haçlılara hatırlatıyorlardı. Halbuki göğüslerinde ve bayraklarında haç dolaştıranlar din kardeşlerinin bu mukaddes şehrini dünyaya parmak ısırttıracak bir şekilde talana başlamışlardı bile. Hasbelkader bu çapulcu ordusunun arasında bulunan Villa Harduin şöyle yazıyordu hatıralarında. Askerler şehre yayıldılar. Kimsenin hesabını tutamayacağı şekilde yağmaya başladılar. Ne bulurlarsa alıyorlardı. Altın, gümüş, ipekli kumaş, kürk. Ben size şu kadarını şerefim üzerine söyleyebilirim ki dünyada hiçbir ordu bir talandan bu kadar servet elde edememiştir. Evet, bunu bir Haçlı subayı söylüyor. Manastırlar, kiliseler basılıyordu. Rahibelere tasallut ediliyordu. O zaman Hristiyan dünyasının en mukaddes mabetlerinden birisi olan Ayasofya bile bundan kurtulamamıştı. Vaftiz şarabıyla sarhoş olmuş çapulcu takımı, diğer Hristiyanlara olan nefretini göstermek için Patrik'in koltuğuna bir sokak kadınını oturtacak kadar ileri gitmekten çekinmemişti. Venedikliler yağmayı daha muntazam, daha planlı şekilde yapıyordu. Bugün Venedik'te San Marco Katedrali'nin medar iftarı olan 32 tane şahane vaftiz kabıyla putperestlerin Hazreti İsa'yı üzerine gerdiklerine inanılan çarmığın parçaları olduğu iddia edilen emanetlerin konduğu sanduka hep İstanbul'dan kaçırıldı. İşgalcilerin alakası yalnız Hristiyan eserlerini inhisar etmiyordu. İskender'in sarayının heykeltıraşı Lisippus'un o zamana kadar yaptıklarının hiçliğini anlamış yorgun ve pişman Herkül'ü temsil eden bronz heykeli, Nellerofon'u, Pegasus'un üzerinde bir eli güneşi durdurmak istercesine havada gösteren diğer bir bronz heykel hep Bizans'ın borçlarına mahsuben eritilip paraya tahvil edildiler. Asırlar boyu İstanbul'un ziyaretçileri büyüleyen şaheserlerinden birisi de rüzgarın hizmetkarı Anamodulyon idi. Yüksek bir dikili taş üzerine oturtulmuş bir kadın figürüydü bu. Rüzgarın estiği tarafa doğru yön değiştirirdi. Rüzgar, şehri İstanbul'a çok yaraşan bir eserdi bu o zamanın dünyasında. O da barbarların ellerine mahvoldu. Yalnız onlar mı? Roma'nın sembolü Romus ve Romulus'u emziren dişi kurtun bronz heykeli, keza İmparator Augustus'un Antonius ve Kleopatra'ya karşı kazandığı zaferin abidesine döktürttüğü bronz grup da para uğruna eritildi ve fırınları boyladı. Bir yandan da şehrin her tarafında sayısız yangınlar çıkarıldı. Bu yangınlar da talandan kurtulan eserleri yakıp kül ediyordu. Klasik edebiyatın pek çok el yazmaları bu yangınlarda kül oldu gitti. Bütün bunlara rağmen değerli dinleyiciler, yağmacıların bitip tükenmeyen hırsları tatmin olmuyordu. Her geriye dönüp baktıklarında bu emsalsiz şehrin yıkıntıları arasında bir şahesere daha rastlıyorlardı. Bir kartalın yılanı mağlup edişini gösteren heykeli taşıyanlar, ellerinde tuttuklarının bizzat Tiyanalı filozof Apolignius'un iyiliğin kötülüğe galip geldiğini temsil eden Efes'ten taşınmış şaheseri olduğundan haberi yoktu tabii. Yunan sanatının en meşhur zamanında na ait Truvalı Helen heykelinin de o yağmada nasibini aldığını biliyoruz. Hadi bu heykeller, şunlar bunlar neyse de tabii dünya kadar bayındırlık eseri, binalar, bentler hepsi bu barbar talanında mahvoldu değerli dinleyiciler. Kıymetli eşya da Haçlıların eline geçti. Murtzufulus ne oldu? Murtzufulus tahtını bırakıp yakınlarıyla beraber altın kapıdan kaçtı gitti. Şimdi bu Avrupa'nın en eski tahtına iki tane rakip. Birisi Monferrat Markisi Bonifas, diğeri Flander Kontu Bodwen. Kısa bir taht mücadelesinden sonra imparatorluk tacını Bodwen giydi. Asi Doğu Roma Katolik inancına teslim oluyordu. Buna Papa 3. Innocentus memnun oldu. Ancak arkasından kulağına gelen bu acı zaferin teferruatı onu dehşete saldı. Ne yazık ki elinde bir şey yapabilecek bir güç yoktu. O kadar yalnızdı ki Venedikliler kendi adamları Thomas Morosini'yi İstanbul Patriği yaparlarken Papa'ya sormadılar bile. Murtzufulos, yani Alexios Dukas, Trakya'da kaçarken Bodwen'in askerleri tarafından yakalandı. İstanbul'a getirildi. Forumun ortasındaki yüksek kuleden halkın gözleri önünde aşağı fırlatıldı, parça parça oldu. İstanbul'un o zamanki ünlü dikili taşlarından birisinin üzerinde asırlar önce yapılmış kabartmalar vardı değerli dinleyiciler. Yelkenlileri gösteren bu resimlere ve yazılara kimse alaka atfetmezdi. Şehirleri büyük felakete uğradıktan sonra bu kabartmaların manasını merak etti Bizanslılar. Ve orada Haçlı donanmasının en ufak teknesine kadar resimlerini görünce yazıları çözmek hevesine kapıldılar. Eski Yunanlar devrine ait yazılar ülkelerinin batıdan gelecek uzun saçlı, sakallı, demir kılıçlı düşmanlar tarafından istila edileceğini asırlar öncesinden haber veriyordu. Evet, Bizans'ın taşlara kazılı bu talihini kimse değiştirememişti. Evet değerli dinleyiciler, bundan 800 yıl önce Bizans kendi dindaşları hem de Haçlılar tarafından büyük bir yağmaya uğramıştı. Şehir talan edilmiş, insanlar öldürülmüş, kadınların ırzına geçilmiş, binalar ve bayındırlık eserleri tahrip edilmişti. Haçlılar Bizans'ta 50 yıl kaldılar değerli dinleyiciler. 50 yıl sonra Bizans tekrar Ortodoks bir hanedanın eline geçti ve eski günlere döndü. Ancak bu günlerden kalma hatıralar oldu Bizans'ta. Eski günlere ait pek çok eser tahrip edildi. Kalanlar İtalya ve Fransa'ya götürüldü. Ayrıca burada Bizans'ta hatırı sayılır bir Latin halkı yerleşti. Bugünkü Sirkeci'nin olduğu yerde, sur kenarlarında, Galata'da bir hayli Venedik, Ceneviz ve Fransız vardı. Bunlar Lovanten, Doğu Akdenizliler. Bunlar uzun yıllar burada yaşadılar. Ve Fatih İstanbul'u fethettiği zaman Fatih'in fethine Bizans'taki Ortodokslardan ziyade işte bu Latinler karşı koydular. Osmanlı ordusuyla bizzat bu Latinler savaştılar. Ve evet 1250 yılında Latinler Bizans'taki hakimiyetlerinden mahrum kaldılar. Bizans Ortodoksların eline geçti ama Bizans'taki Latin nüfuzu 200 yıl daha devam etti Osmanlılara kadar. Ve şehrin içinde devamlı bir ikili çekişme vardı. Latinlerle, daha doğrusu Ortodokslarla Katolikler arasında. İşte Ortodoksların, Bizansların, Osmanlıların Bizans'ı fethetmesine sıcak bakmalarının sebebi de budur. Meşhur Bizans Başbakanı Grand Duc Notaras, İstanbul'da kardinal külahı görmektense, kırmızı külah görmektense, Türk sarığı görmeyi tercih ederim sözünü bunun için söylemiştir. Hatta Türkler İstanbul'u fethettiklerinde, İstanbul'da bir patrik dahi yoktu değerli dinleyiciler. Son patrik Roma'ya kaçmıştı ve ondan sonra bir patrik tayin edilemiyordu. İstanbul Patrikliği'ni Fatih Sultan Mehmet kurmuştur. Yani bir Osmanlı müessesesidir. Değerli dinleyiciler, bu haftalık da Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda yeni konularla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.